Ayrım 37.
Danışma Meclisi, 1961 Anayasası'ndan farklı olarak getirilen yeni bir kuralla, biçim noksanlığına dayalı iptal davasının yasa yayımlanmadan incelenip tamamlanmasını, yani başka bakımlardan 1958 Fransız Anayasası'nda da bulunan bir denetim yoluna, ön denetime tabi tutulmasını düşünmüştü. Gerekçe de şöyle denmekteydi. Şekil bozuklukları genellikle kanunun yapımı sırasında meydana gelen ve görülmesi, bilinmesi kolay olan bozukluklardır. Bunların Anayasa Mahkemesi'nce süratle incelenmesi ve karara bağlanması mümkündür. Tatbikatte sık sık ileri sürülen iddialara göre bir siyasi parti görüşülmekte olan bir kanunun çıkmasını istemiyorsa, Yasama Meclisi'nin hem toplanma ve karar verme yeter sayılarına etkili olacak harekette bulunmakta ve çıkacak kanunun şeklen bozukluğuna sebebiyet verebilmektedir. Bu tür bozuklukların ön denetim yoluyla kısa zamanda incelenip sonuçlandırılmasında kamu yararı düşünülmüştür. Bu çözüm, Milli Güvenlik Konseyi aşamasında özellikle sürenin başlangıcını saptamakta ve hesaplanmasında karşılaşılabilecek güçlükler bakımından doğru bulunmadı ve çıkarıldı. Fakat Danışma Meclisi'nde de, Milli Güvenlik Konseyi'nde de öbür maddeleri bu hükümle uyumlu duruma getirmek için gerekli teknik çalışma yapılmadığı için anayasa şimdiki çelişkili görüntüsüyle kaldı. Bu görüntü karşısında varılabilecek doğru çözüm şu olabilir. Yasaların biçim bakımından anayasaya uygunluğunun denetlenmesinde hem iptal nedeni hem dava açma hakkı ve süresi bakımından 148. maddedeki özel hüküm geçerlidir. Bütün yanlışlığıyla. Çünkü biçim bakımından iptali yalnızca son oylamanın öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı nedenine dayandırmak, çok daha önemli başka biçim noksanlıklarını göz ardı etmek demektir. Danışma Meclisi'nin ve Milli Güvenlik Konseyi'nin dayandıkları gerekçe şu. Son oylama genel kurul tarafından yapılır. Daha önce vücut bulan şekil bozukluklarını genel kurulun bildiği veya bilmesi gerektiği varsayılır. Çünkü onun kararı yapılan bir incelemeye, tartışmaya ve açıklamaya dayanır. Genel kurulun oylama yapıp kanunu kabul etmesi, şekil bozukluğunu o kanunu kabul etmemek için yeterli neden saymadığı yolunda bir irade tecellisidir. En büyük organ genel kuruldur. Onun iradesi, hilafına bir sonuç çıkarmak, hukukun ana esaslarına aykırı düşer. Bu mantıkla, yalnız biçim bakımından değil, esas bakımından da her türlü denetimi gereksiz saymak yoluna gidilebilir. En büyük genel kurul başka büyük yok sözüyle varılamayacak sonuç yoktur. Anayasa Mahkemesi'nin denetimi, yasanın anayasa karşısındaki geçerliliğini, hukuk açısından değerini ölçme anlamına gelir. Bu bakımdan esasa ilişkin denetimde, genellikle bu geçerliliği ve değeri etkileyen etkenler üzerinde durulur. Anayasada meclisin takdir hakkını bağlayıcı bir neden varsa ve bir yasanın çıkarılması ancak belirli bir nedenin bulunmasına bağlanmışsa, bu neden gerçekten söz konusu mudur? Örneğin genel seçimlerin ertelenmesi ancak bir savaş sebebiyle olabilecekken, erteleme başka bir nedenle mi yapılmıştır? Ayrıca anayasayla belirtilen amaçlara, özellikle kamu yararı amacına uygunluk var mıdır? Daha doğrusu yasa yapılırken kamu yararı dışında kişisel çıkar gibi başka bir amaç düşünülmüş, sonuç gerçekten kamu yararına uygun olsun olmasın, başlangıçta kamu yararından başka bir amaçla davranılmış mıdır? Nihayet en önemlisi, konu bakımından anayasayla açıkça çatışan hükümler var mıdır? Örneğin anayasa yerel yönetimlerdeki karar organlarının seçimle oluşturulmasını öngördüğü halde, bu organların atanmasını öngören bir yasa yapılmış mıdır? Esas bakımından denetim, biçim denetiminden farklı olarak parlamentonun takdir yetkisinin çevresinde dolaşan hassas bir denetim olduğu için, Anayasa Mahkemesi yargıçlarının kendi siyasal tercihlerini değil, anayasanın tercihini dile getirmeleri son derece önem taşımaktadır. 2. Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı Vekilini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılamak. Bu bakımdan 1961 Anayasası ile getirilen çözüm, yani anayasaya uygunluk denetimini yapmak amacıyla kurulmuş bir anayasa mahkemesinden, devlet yapısı içindeki önemli ve seçkin yeri dolayısıyla aynı zamanda yüksek bir ceza yargılayıcısı olarak da yararlanma düşüncesi yine devam etmektedir. Oysa 1924 Anayasası'ndaki çözüm, Yüce Divan görevi için Yargıtay'daki ve Danıştay'daki yüksek yargıçlardan yine o kurumlarca seçilecek 21 kişilik bir divan-ı âli oluşturmak biçimindeydi. 1982 Anayasası yapılırken Danışma Meclisi de buna benzer bir çözüm önerdi ama Milli Güvenlik Konseyi kabul etmedi. 3. Dokunulmazlığı kaldırılan ya da üyeliği düşürülen Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri konusundaki kararların anayasaya ve iç tüzük hükümlerine uygunluğunu denetlemek. Anayasanın 85. maddesine göre yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya üyeliğin düştüğüne meclisçe karar verilmesi hallerinde karar tarihinden başlayarak bir hafta içinde ilgili üye veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden herhangi biri bu kararın anayasa veya iç tüzük hükümlerine aykırılığı iddiasıyla iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir. Anayasa Mahkemesi iptal istemini 15 gün içinde karara bağlar. 4. Siyasal partileri denetlemek ve gerekli görürse kapatmak. 59. ve 60. sorular dolayısıyla görüldüğü gibi anayasa siyasal partilerin kuruluş ve çalışmalarına bir takım sınırlamalar getirmiş ve bu sınırlamalara uyulmadığı zaman Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusu üzerine açılacak bir dava sonucunda partilerin kapatılması bakımından Anayasa Mahkemesi'ni yetkili kılmıştır. 1961 Anayasası'nda da bulunan bu yetkinin o anayasada bulunmayıp 1982 Anayasası ile getirilen ve meclis üyeliğine kadar uzanan bir sonucu var. Anayasanın 84. maddesine göre kapatılan partinin üyesi olan milletvekillerinin milletvekillikleri de sona erer. Partinin kapatılmasına yol açan eylemi yapıp sözleri söylemiş olan bir milletvekili varsa onun dava açılmadan önce istifa ederek ya da partiden atılarak bu sonuçtan kurtulmasını önlemek için şöyle bir hüküm getirilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin kararında partinin kapatılmasına eylem ve sözleriyle sebebiyet verdiği belirtilen milletvekilinin milletvekilliği, o kişi davanın açıldığı ve de kararın alındığı sırada parti üyesi olsun olmasın kapatma kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na tebliğ edildiği tarihte sona erer. Partinin öbür milletvekilleri de bu sonuçtan kaçamazlar. Temelli olarak kapatılan siyasal partinin kapatılmasına ilişkin davanın açıldığı tarihte parti üyesi olan diğer milletvekillerinin milletvekillikleri de Anayasa Mahkemesi kararının meclis başkanlığına bildirilmesiyle birlikte biter. Onlar için tek kurtuluş yolu dava açılmadan önce Cumhuriyet Başsavcılığı dava açmak üzere soruşturmaya başlar başlamaz partiden ayrılmaktır. Böylece dava tehdidi bile meclisteki bir siyasal parti grubunun darmadağın olmasına yol açabilir. Soru 93. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşunda dikkati çeken özellikler nelerdir? Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçilişleri 1961 Anayasası'nda karma bir çözüme bağlanmıştı. Üyelerin bir kısmı yargı organlarınca, bir kısmı da siyasal organlarca seçiliyordu. Üyelerden bir kısmının siyasal organlara seçtirilmesi, kurulacak denetim mekanizması ile halkın temel tercihleri arasında bir bağlantı kurabilmek içindi. Siyasal organlarda ağır basan çoğunlukların kendi eğilimlerindeki kimseleri üyeliğe getirmeleri normal olduğuna göre, yargısal denetimin parlamento üstünde bir güç yaratma tehlikesi bir ölçüde önlenmiş olacaktı. Öte yandan üyelerden bir kısmını yargı organlarına seçtirmekle denetim mekanizmasının bağımsızca hareket edebilmesi, kendisini seçen kuruluşların tercihlerine göre davranmaması sağlanıyordu. Bu düşüncelerin ışığında 1961 Anayasası'ndaki Anayasa Mahkemesi'nin 15 asıl üyesinden 8'i Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayca, yani genellikle yargısal nitelik taşıyan kuruluşlarca iş başına getirilmekteydi. Asıl üyelerden 4'ü Yargıtay, 3'ü Danıştay genel kurullarınca, kendi başkan ve üyeleriyle başsavcı ve başkanın sözcüsü arasından, biri de Sayıştay genel kurulunca kendi başkan ve üyeleri arasından, üye tam sayılarının salt çoğunluğuyla ve gizli oyla seçilirdi. Buna karşılık siyasal organların da 7 üye seçme hakkı vardı. Millet Meclisi 3, Cumhuriyet Senatosu 2 üye seçer, Cumhurbaşkanınca da 2 üye seçilirdi. Yalnız Cumhurbaşkanı bu seçiminde tam anlamıyla serbest değildi. Seçeceği 2 üyeden birini Askeri Yargıtay Genel Kurulu'nun göstereceği 3 aday arasından seçmek zorundaydı. 1961 metnine göre Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosu da Anayasa Mahkemesi'ne üye seçerken bir ölçüde sınırlanmış durumdaydılar. Meclislerce seçilecek üyelerden birer kişinin, üniversitelerin, hukuk, iktisat ve siyasal bilimler öğretim üyelerinin birlikte toplanarak açık üyeliklerin 3 katı tutarında ve gizli oyla gösterecekleri adaylar arasından olması gerekirdi. 20 Eylül 1971 değişikliği bu hükmü anayasadan çıkardı. Böylece üniversitelerin toplum içindeki ağırlıklarını azaltma eğilimi burada da kendini göstermekteydi. 1982 anayasasıyla Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısında ve kuruluş biçiminde değişiklikler yapıldı. Üye sayısı 15'ten 11'e, yedek üye sayısı 5'ten 4'e indirildi. Üyelerin hepsi için Cumhurbaşkanınca seçim yapılması öngörüldü. Anayasa hazırlanırken danışma meclisi aşamasında üye sayısı yine 15'te tutulmuş, fakat bütün üyelerin Cumhurbaşkanınca doğrudan doğruya atanmaları düşünülmüştü. Milli Güvenlik Konseyi aşamasında üye sayısının indirilmesine karşılık Cumhurbaşkanınca yapılacak atamanın hiç olmazsa üyelerin büyük çoğunluğu bakımından başka kurumlarca gösterilecek adaylar arasında yapılan bir seçime dönüşmesi sağlandı. 146. maddeye göre Anayasa Mahkemesi'nin 11 asıl ve 4 yedek üyesinden oluşan yapısı Cumhurbaşkanınca şöyle kurulur. 1. 2 asıl ve 2 yedek üye Yargıtay, 2 asıl ve 1 yedek üye Danıştay, birer asıl üye Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay Genel Kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından her boş yer için gösterecekleri üçer aday arasından seçilerek atanır. 2. Bir asıl üye Yüksek Öğretim Kurulu'nun kendi üyesi olmayan Yüksek Öğretim Kurumları üyeleri içinden göstereceği üç aday arasından seçilerek atanır. 3. 3 asıl ve 1 yedek üyede yine Cumhurbaşkanınca doğrudan doğruya üst kademe yöneticileri yani yüksek memurlar ile avukatlar arasından atanır. Anayasaya göre yüksek öğretim kurumları öğretim üyeleri ile üst kademe yöneticileri ve avukatların Anayasa Mahkemesi'ne asıl ve yedek üye seçilebilmeleri için 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim görmüş veya öğretim kurumlarında en az 15 yıl öğretim üyeliği veya kamu hizmetinde en az 15 yıl fiilen çalışmış veya en az 15 yıl avukatlık yapmış olmak şarttır. Daha önce de belirtildiği gibi kendi yargıçlık niteliklerine ve karakter bütünlüklerine ek olarak Anayasa Mahkemesi üyelerinin bağımsızlıklarını sağlayan hüküm şudur. Anayasa Mahkemesi üyeleri 65 yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar. Anayasa Mahkemesi üyeliği bir üyenin hakimlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymesi halinde kendiliğinden, görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceğinin kesin olarak anlaşılması halinde de Anayasa Mahkemesi üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile sona erer. Demek ki Anayasa Mahkemesi üyeleri Cumhurbaşkanınca atanmakla birlikte hem bu atanmanın büyük ölçüde belirli kurumlarca gösterilecek adaylar arasından yapılması hem de emeklilik yaşına kadar geri alınamaması dolayısıyla göreve başladıktan sonra tam anlamıyla bağımsız durumdadırlar. Bütün bunların yanında 1982 Anayasası'nın övgüye layık bir hükmü, daha önceki anayasaya göre seçilmiş olan Anayasa Mahkemesi üyelerinin emeklilik yaşına kadar yeni anayasa düzeninde de görev görmelerini mümkün kılmıştır. Geçici 11. maddeye göre anayasanın halk oyu ile kabul edildiği tarihte Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyesi olanların kadroları ile görevleri devam eder, bunlardan Anayasa Mahkemesi'nce belli görevlere seçilenlerin bu suretle kazanmış oldukları sıfatları saklı kalır. Anayasa Mahkemesi asıl üye sayısı 11'e ininceye kadar boşalan asıl üye kadrosuna, asıl ve yedek üye sayısı toplamı 15'e ininceye kadar da boşalan yedek üye kadrosuna seçim yapılmaz. Anayasa Mahkemesi'nin yeni düzenlemeye intibakı sağlanıncaya kadar asıl üye sayısının 11'den, asıl ve yedek üye sayıları toplamının 15'ten aşağı düşmesi nedeniyle yapılacak seçimlerde bu anayasanın kabul ettiği esasa ve sıraya uyulur. Soru 94. Anayasa Mahkemesi'ne başvurma yolları nelerdir? Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı anayasaya uygunluk denetimi kendiliğinden olmaz. Başvuru gereklidir. Başvuru doğrudan doğruya dava açmak yoluyla olabilir. Buna iptal davası denir. Bu davada belirli bir kuralın anayasaya aykırılığı yayımlanmasından başlayarak 60 gün içinde ileri sürülür ve hükmün iptali istenir. Başvuru itiraz yoluyla da olabilir. Bir davaya bakmakta olan herhangi bir mahkeme her zaman uygulanacak hükümde anayasaya aykırılık görürse ya da taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasını ciddi bulursa bu konuda karar verilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurur ve Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara kadar davayı geri bırakır. 1982 Anayasası iptal davası açmak, yani belirli bir yasa, yasa hükmündeki kararname ve iç tüzük hükmünün anayasaya aykırı olduğunu, Anayasa Mahkemesi'ne doğrudan doğruya başvurarak ileri sürebilmek hakkını dava sahipliği bakımından hayli sınırlamıştır. Yasaların biçim noksanlığı bakımından iptalini istemek hakkı, daha önce de görüldüğü gibi ancak Cumhurbaşkanı'yla meclis üyelerinin 1/5'ine tanınmıştır. Ve hakkın yayımdan başlayarak 10 gün içinde kullanılması gerekir. Bu hükme göre öbür konularda, yani yasa hükmündeki kararnamelerin ve iç tüzüğün biçim yönünden anayasaya aykırılığının iddia edildiği durumlarda, dava hakkı ve süresi bakımından genel kuralın uygulanacağını kabul etmek yanlış olmaz. Genel kural, iptal davası açma hakkının Cumhurbaşkanı'na, iktidar ve ana muhalefet partisi meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az 1/5 tutarındaki üyelere ait olmasıdır. İktidarda birden fazla siyasal partiden oluşan bir koalisyon varsa, dava açma hakkını en fazla üyeye sahip olan parti kullanır. Bu 1961 Anayasası'na göre çok sınırlandırılmış bir hak. O anayasaya göre iptal davası açmaya hakkı olanlar şunlardı. Cumhurbaşkanı, yasama meclislerindeki siyasi parti grupları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partiler ile son milletvekili genel seçimlerinde muteber oy sayısının en az %10'unu alan siyasi partiler, yasama meclislerinden birinin üye tam sayısının en az 1/6 tutarındaki üyeleri, kendi varlık ve görevlerini ilgilendiren alanlarda Yüksek Hakimler Kurulu, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve üniversiteler, 1961 Anayasası'nda bu konuyu düzenleyen 149. maddenin ilk metnine göre parlamentoda temsilcisi bulunan siyasi partiler, bu temsilcilerinin sayısı ne olursa olsun Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açma hakkına sahiptiler. Partiler grup kuramamış olsalar, yani bir mecliste en az 10 üyeye sahip duruma gelmiş bulunmasalar bile Anayasa Mahkemesi'ne başvurabileceklerdi. Hatta bir tek üye bulundurmak, Anayasa Mahkemesi'ne başvurmak için yeterliydi. Nitekim Anayasa Mahkemesi'ndeki iptal davalarının büyükçe bir kısmını Türkiye İşçi Partisi hem de meclislerde çok az üye bulundurduğu bir dönemde açmıştır. 1971 değişikliği bu olanağı kaldırdı. Anayasaların ve Anayasa Mahkemesi gibi kuruluşların daha çok toplumda azınlıkta kalan görüşleri, kişileri ve örgütleri ezilmekten korumak, bunlara bir güvence sağlamak amacıyla var oldukları düşünülürse, 1971 değişikliğini ve hele 1982 Anayasası'ndaki sınırlamayı böyle bir amaçla tutarlı bulmak zordur. Burada küçük bir azınlığın parlamentoya işlemekten alıkoymasına ya da yasaların yürürlüğe girişini engellemesine olanak yaratmamak gibi bir düşünce de ileri sürülemez. Çünkü bir yasa ya da iç tüzük kuralı aleyhine Anayasa Mahkemesi'nde iptal davasının açılmış olması, o yasanın ya da kuralın yürürlüğe girip uygulanmasını durdurmuş olmuyor. İptal davası açmadaki süre bakımından 1961 Anayasası'ndaki 90 günlük sürenin 60 güne indirilmesi, anayasaya aykırı olabilecek bir hükmün uygulanışını biraz daha kısıtlamak bakımından yerinde bir değişiklik sayılabilir. Bir dava sırasında anayasaya aykırılığın ileri sürülebilmesi için böyle bir süre söz konusu değildir. Söz konusu kuralın yayımlanmasından ne kadar sonra olursa olsun ve davanın hangi aşamasında bulunursa bulunsun bu yola başvurulabilir. Yargıç taraflardan birinci ileri sürülen anayasaya aykırılık savını ciddi bulmamışsa davaya devam eder. Ama bu kez anayasaya aykırılık savı temyiz merciince esas hükümle birlikte karara bağlanır. Yargıç kendisini bir anayasaya aykırılık görüp ya da aykırılık savını ciddi bulup dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne yollamışsa, Anayasa Mahkemesi işin kendisine gelişinden başlamak üzere 5 ay içinde kararını verir ve açıklar. Bu süre içinde karar verilmezse, davayı Anayasa Mahkemesi'nin kararını beklemek üzere geri bırakmış olan mahkeme, yürürlükteki yasa hükümlerine göre bir sonuca varır. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin kararı esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse mahkeme buna uymak zorundadır. Soru 95. Anayasa Mahkemesi'nce verilen iptal kararlarının başlıca sonuçları nelerdir? Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iptal kararlarıyla doğan hukuksal durumlar şöyle sıralanabilir. A. Hükmün yürürlükten kalkması. Anayasa Mahkemesi'nce verilen bir iptal kararının en önemli sonucu, söz konusu olan yasanın, yasa hükmünde kararnamenin, iç tüzüğün ya da bunlarda teker teker iptal edilmiş olan hükümlerin, gerekçeli karar resmi gazetede yayınlanır yayınlanmaz yürürlükten kalkmasıdır.